Ayrım 28.
Yasanın 20. maddesi şöyle demektedir. Bu kanunda gösterilen ceza ve tedbirlerin uygulanmasından önce küçüğün işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu müteassıs kimselerce tespit ettirilir. Ceza ve tedbirin uygulanmasından önce gerekirse küçüğün aile, terbiye, okul durumu, gidişatı, içinde yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi gerekli görülen sair hususlar çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları veya pedagog veya psikolog veya psikiyatr gibi uzmanlar marifetiyle araştırılır. Çocuk mahkemelerinde görevlendirilmiş olan bu personelin iş durumlarına müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında bir engel bulunması ya da atama yapılmamış olması hallerinde çocuk mahkemeleri bu araştırmanın yapılması için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışan bu tür uzmanları, bunların da bulunmaması halinde bu araştırmayı yapabilecek nitelikte olan kimseleri görevlendirir. Gözetim ve denetim nasıl yapılır? Ayrıca çocuk mahkemeleri yasası, hükmedilmiş cezası ertelenmiş olan küçük çocukların 3 yıla kadar gözetim altında bulundurulmasına karar verilebileceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. Yasaya göre bu gözetim işleminin gerçekleştirilebilmesi için resmi ve özel kurumlarda çalışan pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve yardımcılar gözetim delegesi olarak görevlendirilebilmektedirler. Gözetim konusu yasanın 29. ve 30. maddelerinde şöyle açıklık kazanmaktadır. İşlediği suçtan dolayı hakkında 10. maddede yazılı tedbir uygulanmış veya hükmedilmiş cezası ertelenmiş olan küçüğün 3 yıla kadar gözetim altında bulundurulmasına karar verilebilir. Bu takdirde küçüğe, veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine alan kimseye gözetim tedbirinin gayesi ve gerektirdiği yükümlülükler haber verilir. Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kimselerin görevleri ile Çocuk Eğitim, İslah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışma şekli ve usulleri Adalet Bakanlığı'nca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur. Gözetim süresi kararda gösterilir. Şartlı erteleme halinde gözetim en az deneme devresi sonuna kadar devam eder. Madde 29. Bu kanunun 20. maddesinin 2. bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29. maddesinde yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığı'nca her çocuk mahkemesine yeteri kadar öncelik sırasına göre sosyal hizmet uzmanı veya yardımcısı, pedagog, psikolog, psikiyatr atanır. Çocuk mahkemesine atanan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları ile pedagog, psikolog ve psikiyatrları almakta oldukları aylıkların bürüt tutarının %50'si oranında ödenek verilir. Bu kişilerin bulunmaması veya iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında bir engel bulunması halinde bu gözetimi yapabilecek nitelikte olan kimseler görevlendirilir. Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kurumlar, gözeticilik yapabilecek kimselerin bir listesini her yılbaşı mahkemeye verirler. Hayırsever diğer kimseler de mahkemeye başvurabilir. Mahkeme bunların ahlaki ve içtimai durumlarını inceledikten sonra seçtiği kimselerin isimlerini listeye kaydeder. Çocuk mahkemesi her zaman yukarıda yazılı kurum ve derneklerden aday göstermelerini isteyebilir. Madde 30. 31 Mayıs 1982 tarihinde yayınlanan Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri hakkındaki kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 4., 5. ve 8. maddeleri sosyal hizmet uzmanı, pedagog, psikolog ve psikiyatr olarak görev yapacak gözetim ve denetim delegelerinin nitelikleriyle görevlerini şu şekilde açıklamaktadır. Madde 4. Gözetim ve denetim delegesi olarak atanabilmek için fakülte, yüksekokul ve akademilerin A. Sosyal ve İdari Bilimler, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, B. Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, C. Eğitim Bilimleri, Özel Eğitim, Bilim ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim, D. Psikoloji, E. Özel Eğitim veya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim, F. Psikoloji ve Pedagoji bölüm ve dallarından mezun olmak gerekir. Korunmaya muhtaç küçükler veya suçlu küçükler ya da çocuk mahkemeleri konusunda hizmet öncesi, hizmet içi, lisansüstü öğrenim görmüş veya çocukların bakımı, gözetimi ve tedavileri ile ilgili kurumda en az 2 yıl çalışmış olmak atamalarda tercih sebebi olarak kabul edilir. Denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilen yabancı fakülte, bölüm veya yüksekokullarda lisans veya lisansüstü eğitim görmüşlerde gözetim ve denetim delegesi olarak atanabilirler. Gözetim ve denetim delegeleri kanunun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından çocuk mahkemelerine atanabilirler. Madde 5. Gözetim ve denetim delegelerinin görevleri şunlardır. A. Çocuk mahkemeleri tarafından gerekli görüldüğünde ceza ve tedbir uygulamasından önce kanunun 20. maddesinin 2. fıkrasına göre küçüklerin psikolojik ve sosyal gelişimleri, içinde yetiştikleri ve bulundukları şartlar ile buna benzer hususlarda sosyal araştırma yapmak. B. Çocuk mahkemeleri tarafından kanunun 29. ve 39. maddeleri uyarınca A. Haklarında tedbir uygulanmasına karar verilen, B. Haklarında hükmedilen cezaları şartlı veya şartsız olarak ertelenen, C. Şartlı salıverilen küçüklerin gözetimlerini yapmak, C. Çocuk mahkemeleri tarafından kanunun 14. maddesi uyarınca haklarında tedbir uygulanmasına karar verilen korunmaya muhtaç küçüklerin denetimlerini yapmak, C. Gözetim veya denetime engelleyen durumların ortaya çıkması halinde durumu derhal görevli bulundukları çocuk mahkemesine bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını istemek. E. Görevli bulundukları çocuk mahkemesine en az 2 ayda bir gözetim ve denetim raporlarını vermek. F. Kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasına göre küçüklerin işledikleri suçların anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumlarının tespit edilebilmesi için ilgili adli mercilerce tayin edilen mütehassıslara, gerektiğinde ihtisaslarına giren konularda görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olmak. Suçluluğu önlemek için madde 8. Gözetim ve denetimde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur. A. Gözetim altında bulunan küçükler ile denetime tabi konuya muhtaç küçüklerin A. kendilerini kuvvetli ve zayıf yönleriyle tanımalarını, davranışlarını değerlendirmelerini, gerçekçi bir benlik kazanmalarını sağlamak B. bünyelerinde meydana gelen fiziksel, psikolojik değişiklikler ile çevrelerinde meydana gelen sosyal değişiklikleri kavrayabilmelerine ve bu değişikliklere uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmak. C. Sosyal ve psikolojik gelişimlerini ve çevreye uyumlarını kolaylaştıracak ortamları hazırlamak. D. Anlaşılma, kabul edilme, beğenilme, sevilme, bir grupla özdeşleşme, grup içinde iletişim kurabilme, grup içinde statü ve işlev kazanabilme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak. E. Her türlü sorunlarını objektif olarak görebilmelerine ve bunlara uygun çözümler bulmalarına yardımcı olmak. F. Davranışlarını denetlemede bir iç kontrol gücü kazanmalarına yardımcı olmak. G. Başkalarını daha iyi tanımalarına, sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü göstermeye yönelik ilişkilerini düzenlemelerine ve güçlenmelerine katkıda bulunmak. H. Toplumun kural ve değerlerini tanımalarına ve bunlara uymalarına yardımcı olacak, toplumun değer ve beklentilerine uygun bir kimlik kazanmalarını sağlamak. I. Her türlü ihtiyaçlarını temin bakımından mesleki yetişmelerini, gerekli eğitim ve öğrenimlerinin yapılmasını sağlamak suretiyle yeteneklerini geliştirmek. B. Gözetim altında bulunan küçüklerin suç işleme nedenlerinin gerçek köküne inerek bunları ortadan kaldırmak için gereken tedbirleri almak. Kısaca çocuk mahkemeleri yasasının ergeni psikopedagojik bir yaklaşım içinde değerlendirmesi ve onun sosyoekonomik ve kültürel yakın çevre koşullarını ele alarak suçluluğu oluşturan nedenleri ortadan kaldırmak üzere bir takım önlemler getirmiş olması büyük bir önem taşımaktadır. Uygulama başlarken nelere dikkat edilmeli? Çocuk mahkemelerinin uygulamaya başlanmasının beklendiği şu günlerde dikkat edilmesi gereken noktaların başında şunlar demektedir. Suç işlemiş çocuk, mahkemeye sevk edilmeden önce oluşturulabilecek alıkonma merkezlerinde, pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının denetiminde yaşına ve gelişim evresine uygun bir tutum içinde bekletilmelidir. Çocuk mahkemelerinde görev alacak tüm uzman personel, çocuk suçluluğu psikolojisi ve eğitimi, ergenlik psikolojisi ve kriminoloji konularında yoğunlaştırılmış kurslarla kısa sürede yetiştirilmelidir. Çocuk mahkemelerinde görev alacak pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, suçlu bireyin yakın çevre koşullarını yeterince izlemeli ve aile içindeki duygusal ve toplumsal etkileşim ortamını saptamalı, uygulayacakları testler aracılığıyla suçlu gencin zeka ve kişilik özelliklerini belirleyebilirler. Suçlu genç, uzmanların elde ettikleri bulguların ışığında ya okula yöneltilmeli ya da ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kurum içinde belirli bir mesleğe yöneltmek amacıyla üretici kılınmalıdır. Kurum içinde görev alacak uzman pedagoglar, grup ve davranış terapisi yöntemlerinden yararlanarak çocuğun topluma yeniden kazandırılmasını sağlamalıdırlar. Tahliye edilen çocuğun kurumdan çıktıktan sonra ailesi olmadığı takdirde yaşamını sürdürebileceği merkezler oluşturulmalı ve bu merkezlerde görev yapacak uzmanlar çocuğun okula ve mesleğe yöneltilmesinde etkin kılınmalıdırlar. Bu uzmanlar ayrıca yakın çevre koşullarını düzenleyerek onun ruh sağlığına kavuşmasında da yardımcı olabilmelidirler. Her yıl ortalama 100 bin çocuğumuzun suç işlediği düşünülürse, yeniden suça yönelebilecek 100 binleri bu damgayı yemekten kurtarmak üzere toplumca gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Dileğimiz, çocuğa psikopedagojik açıdan yaklaşacak yeterli uzman personelin çocuk mahkemeleriyle islah ve eğitim kurumlarımıza ivedilikle atanması ve tüm kurumlarda uygulanacak yeniden eğitim yönteminin devletçe organize edilmesidir. Sonuç: görülüyor ki gerek bizim elde ettiğimiz araştırma bulguları, gerekse Batı ülkelerinde yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, çocuk suçluluğunda kalıtsallardan çok çevresel etkenlerin önemini vurgulamakta, kişilik kusurlarının yanı sıra bu kusurlarını giderecek düzeyde zekadan da yoksun olan çocukların elverişsiz yakın çevre koşulları içinde suç işleme olasılıklarının güçlendiğini ortaya koymaktadır. Bu çevresel etkenler, ekonomik koşulların kötülüğü, baskıcı disiplin yöntemleri, bedensel cezalar, ana baba ayrılığı ya da yoksunluğu, düşük kültür ve eğitim düzeyi, kötü elverişsiz konutlar, kalabalık ve ile iç ve dış göç olaylarının yarattığı kültür çatışması, ailedeki suçlu birey örnekleri gibi koşullardır. Bu etkenler, olası antisosyal davranış örüntülerinin oluşumunda etkili olabilmektedirler. Çocuklarımız kimi zaman bazı toplumsal değer kalıpları, örf ve adetler nedeniyle de suç işleyebilmektedirler. Kan davası, başlık parası gibi. Çocuklarımız yine toplumca koyduğumuz tabulardan dolayı suça yönelebilmektedirler. Bunların başında kız erkek arkadaşlığı ile ilgili yasaklar, cinsel bilgilerin doğru olarak verilememesinin yarattığı açmazlar sayılabilir. Çevresel koşulların elverişsizliği ergenlik çağının fırtınalarıyla birleşince çocuk yaşta gençlerimizin davranış bozuklukları göstermeleri, suça itilmeleri olgusu ortaya çıkmaktadır. Biz yetişkinler henüz yeterince toplumsallaşmamış çocuklarımızdan koyduğumuz kurallara uymalarını bekliyoruz. Ama çoğu kez bu kural ve kalıpların özünü onlara doğru kavratmakta da yetersiz kalıyoruz. Sonuç, her yıl ortalama 100 bin çocuğumuzun suç işlemesidir. Sonuç, her yıl binlerce çocuğun suçlu damgasını yemesidir. Her yıl yeniden suç işleyebilecek 100 binlere bu damgayı yemekten kurtarmak üzere toplumca belirli önlemleri almak zorundayız. Bu önleme çalışmalarının başında çocuklara yönelik hizmetlerin gereksinim duyulan kesimlere yoğunlaştırılarak götürülmesi gelir. Örnek olarak korunmaya muhtaç çocuklar, çalışan çocuklar, gecekondu yöreleri, yabancı ülkelerdeki işçi çocukları her biri öncelikle ele alınmayı gerektiren potansiyel suç ortamı içinde yaşamaktadırlar. İslah ve cezaevlerindeki çocuklar ve yurtlarda korunmaya alınmış çocuklar için kurumsal hizmetlerin yanı sıra kurum dışı hizmetlerin örgütlenmesi, bu çocukların meslek sahibi yapılması gibi önlemler büyük önem taşımaktadır. Davranış bozukluğu ve suça yönelme tehlikesi içinde görülen çocuklarla ilgili hizmet ve olanakların oluşturulması ve etkinliğe kavuşturulması da suçun işlenmeden önlenmesi çerçevesinde ele alınmalıdır. Korunmaya muhtaç çocuklara kurum içinde yapılacak rehberlik, okullarda rehberlik ve aileye rehberlik bu önlemin temelini oluşturmaktadır. Çocukların önleme tedbirlerinden yetişkinlere oranla daha fazla etkilenmekte olmaları, bu çabalara öncelik verilmesi toplumsal ve insancıl bir sorumluluktur. Tüm bu önleme çalışmalarını yalnızca devletten beklemek akılcı ve gerçekçi değildir. Bu konuda toplumun her kesiminden, insanlığın geleceğini düşünen, haksızlıklara karşı duyarlı çok sayıda insanın örgütlü biçimde seferber olması, devletle ve kendi aralarında uyumlu, yaygın bir gönüllü çalışması yapması gerekmektedir. Bir yandan önleme çalışmaları, bir yandan infaz kurumlarının niteliğinin yükseltilmesi ve infaz sonrası gence yapılması gereken rehberlik ve izleme hizmetleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. Çocuk suçluluğuna toplumun yaklaşımı da sorunun bir başka önemli yanını oluşturmaktadır. Genç bir insanın ona vurulan suçluluk damgasının altından kalkabilecek güce her zaman sahip olabileceği düşünülemez. Aslında toplum da bu konuda oldukça acımasızdır. Suçlu, çocuk olsun büyük olsun toplum onu dışlamaya yatkındır. Toplumun bu konuda duyarlılığının olumlu yönde değiştirilmesi uzun vadeli bir eğitim sorunudur. Suçluluk damgası çocuğun tüm kişiliğini etkilemekte ve onun bu damgayı benimseyerek ya da silme umudunu yitirerek yeniden suça yönelmesine uygun psikolojik ortamı hazırlamaktadır. Hüküm giyerek ıslah evinde yıllarını geçiren çocuklarımıza hoşgörülü davranmamız, suçluluklarını anımsatarak onları yaralamadan iş ve meslek sahibi, kendilerine ve topluma yararlı bireyler haline getirmek için gerekli desteği sağlamamız ulusça en büyük görevlerimizden biri olmalıdır. Kitabın sonu. 8 Ocak 2001.